İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 Behmen 1399 Hicri Kameri 3 Recep 1442 ve miladi 15 Şubat 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla İhsan Kaçar ile TSK'nın kara operasyonu üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam'ı Tanıyalım ve Sağlık Bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran ve Rusya'nın ortak deniz tatbikatı başladı. İran Yargı Erki Başkanı Reisi İran'ın güçlü ve bağımsız Irak'ın yanında kalacağını duyurdu. Tüm General Safevi, Amerika'nın küresel süper güç oluşturmakta başarısız kaldığını belirtti. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 83 kişi daha yaşamını yitirdi. Amerika Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ve Yemen, Suudi havalimanlarına İHA saldırısı gerçekleştirdi. Şimdi hava.
Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği bugün bir açıklama yaparak İran ile Rusya'nın ortak deniz tatbikatının bugün başladığını duyurdu. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı bugün Hint Okyanusu'nun kuzeyinde iki ülkenin savaş gemileri ve deniz güçlerinin katılımı ile başladı. Tatbikatın amacı Hint Okyanusu'nun kuzey alanının güvenliğini sağlamak olduğu bildiriliyor. Öte yandan İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Gulam Rıza Tahani bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran ve Rusya'nın yarın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak deniz tatbikatını işaretle İran ordusu ve devre muhafızları donanmasına ait birimlerin yanında Rusya donanmasına ait Stoiki tipi donanma muhribi, Kola lojistik gemisi ve bir helikopterin de katıldığını söyledi. Tatbikatın 17 bin kilometrelik bir alanda deniz ticaretinin güvenliği için denizde toplu işbirliği sloganı altında barış ve dostluk teması ile düzenlendiğini belirten Amiral Tahani, bu tatbikatın yapılmasının amacı bölgedeki güvenliğini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki ikili işbirliğini genişletmektir. Bunun yanı sıra uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlıkla mücadele, deniz kurtarma alanında bilgi alışverişi ile operasyonel ve taktik deneyimlerin paylaşımı da bu tatbikatın diğer amaçlarıdır dedi. İran, Rusya ve Çin'in denizde terör ve korsanlığa karşı mücadele amacı ile Deniz Güvenlik Kuşağı adlı ortak tatbikatı 27-30 Aralık 2019 günleri arasında Hint Okyanusu'nun kuzey kısmı ile Hürmüz Boğazı'nda yapılmıştı.
İran Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın güçlü ve bağımsız Irak'ın yanında kalmaya devam edeceğini duyurdu. Yargı Erki Başkanı Reisi bugün Irak halkına hitaben mesajında bu ülke halkı ve yetkilileri son ziyareti sırasında gösterdikleri misafirperverliklerden dolayı teşekkür etti. Reisi İran ve Irak milletlerinin Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis'in yoluna devam edeceklerini belirterek İran ve Irak olmak üzere iki milletin Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis'in katillerinden intikam alıp Amerikan işgalcilerinin bölgede kalmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Yargı Erki Başkanı İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi İran'ın Irak'ın egemenliği, kalkınma ve ilerlemesini desteklediğini söyledi. Hüccetül İslam Reisi 8 Şubat'ta Irak Yüksek Yargı Başkanı Faik Zeydan'ın daveti üzerine Irak'a 3 günlük bir ziyaret düzenledi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile görüşmek için bugün Tahran'a ziyarette bulunacak. İkili görüşmede İran-Katar ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son günlerde resmi ziyaret için gitti. Doha'da Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında bölgemizdeki sorunların çözümü için Katar ile omuz omuza çalışıyoruz demişti. Ali Sani ise Türkiye'nin özellikle İran ve Amerika arasındaki görüşmeler konusunda desteğini ve görüşünü değerlendirdiklerini aktarmıştı. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşmaya dair Katar'ın İran ve Amerika arasında arabuluculuk çabaları hakkında yaptığı açıklamada bu yardımı memnuniyetle karşılıyoruz. Katar, İran'ın bölgedeki dostlarından, ortaklarından biridir ifadelerine kullandı. Hatipzade, İran ve Katar arasında farklı düzeylerde yakından istişareler yapıldığını ve İran'ın gerilimlerin azaltılması yönünde her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtirken, Türk sivillere karşı terör eylemini kınadıklarını belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği son askeri operasyon hakkında Hatipzade, İran olarak Irak'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün herkes tarafından tanınması ve herkesin bu yönde hareket etmesi gerektiğini vurguluyoruz dedi. Hatipzade, Irak'ın Garab bölgesindeki olayla ilgili olarak elbette son günlerde birkaç Türk sivile karşı terör eylemi düzenlendi. Biz bu terör eylemini kınıyoruz. Umarım bundan sonra bu tür olaylara tanık olmayız açıklamasında bulundu. Sözcü Hatipzade, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Tahran ziyaretini de değerlendirerek bu ziyaret kapsamında güzel görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerin sonucunun Yemen sorununun bir an önce çözülmesine yardımcı olmasını temenni ediyoruz dedi. İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin Irak ziyaretine ilişkin ise Hatipzade, bu ziyaret çok başarılı geçti ve siyasi, adli, konsolosluk ilişkileri ve Şehit General Kasım Süleymani suikastı davası olmak üzere dört alanda görüşmeler yapıldı ifadesini kullandı. Sözlerinin devamında yeni Amerika yönetiminin önceki yönetimin yolunu izlemeye devam ettiğini belirten Hatipzade, Amerika'nın 21 Şubat tarihine kadar İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran, NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan ek protokolün uygulanmasını durduracak ifadelerinde bulundu. Hatipzade, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na gönderdiği gizlilik ilkesi konulu mektup hakkında, "Bu bizim Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ilk mektubumuz değil ve umarım son mektubumuz olur. Ajans ile teknik bir kurum olarak işbirliği yaptık ancak maalesef geçmişte birkaç kez bilgi sızıntısına tanık olduk. Ajans İran'da dahil olmak üzere üye ülkeler tarafından sağlanan tüm belgelerin gizliliğini korumak konusunda sorumludur," dedi. Hatipzade, İran'ın nükleer silahlar konusundaki tutumu ile ilgili yöneltilen bir soruya, "İran'ın tutumu nükleer faaliyetlerin barışçıl olması yönündedir ve bu tutum değişmemiştir," yanıtını verdi. Üç Avrupa ülkesinin İran'ın attığı son nükleer adımıyla ilgili ortak açıklamasına değinen Hatipzade, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin önünde daha kolay bir yol var ve bu gerilimleri sona erdirmek ve nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine geri dönmektir. Onlar nükleer anlaşmanın kritik bir durumda olduğunu ve böylesi gerilimlerin hiçbir şeye yardımcı olmayacağını anlamalıdır açıklamasına bulundu. Nükleer anlaşmaya dair Katar'ın İran ve Amerika arasında arabuluculuk çabaları hakkındaki bir soruya Hatipzade, "Bu yardımı memnuniyetle karşılıyoruz. Katar, İran'ın bölgedeki dostlarından ve ortaklarından biridir." cevabını verdi. Hatipzade, İran ve Katar arasında farklı düzeylerde yakından istişareler yapıldığını ve İran'ın gerilimlerin azaltılması yönünde her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Hatipzade ayrıca Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmesi için mesajlaşmaya gerek yok ve kolaylıkla bunu yapabilir diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Silahlı Kuvvetleri Başkomandanı, Askeri Başdanışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Safevi, Amerika'nın küresel süper güç oluşturma veya Amerikan hegemonik gücü kurmakta başarısız kaldığını belirtti. Komutan Safevi bugün Tahran'da düzenlenen 21. yüzyılda Güneybatı Asya'da jeostratejik ve jeopolitik gelişmeler başlıklı seminerde yaptığı konuşmada, küresel süper güç kurmakta başarısız kalan Amerika'nın hatta ideolojik ve kültürel konuları bile yönetemediğini belirtti. Amerika'nın güç kaybetmesinin dış nedenlerine de dikkat çeken Komutan Safevi, mazlum iki Müslüman ülke olan Afganistan ve Irak'a saldırıp bu ülkelere işgal etmesi ve Çin ve Rusya'nın ekonomik ve askeri alanlardaki iki stratejik rakibi olarak Çin ve Rusya'nın bu durumdan kendi ekonomik ve askeri güçlerini geliştirmek için kullanmalarının Amerika'nın güç kaybetmesine yol açtığını vurguladı. Tümgeneral Safevi, Batı yarım küreden Doğu yarım küreye güç kaymakta olduğunu ve küresel ekonomide gücün Asya'ya kayacağını sözlerine ekledi.
Amiral Arya Şefkat Rutsari başkanlığındaki İran askeri heyeti Karaçi kentinde Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Muhammed Emced Han Niyazi ile görüştü. 7. Aman 2021 isimli çok uluslu tatbikat çerçevesinde düzenlenen görüşmede İran ile Pakistan'ın deniz, gemicilik güvenliği, ortak askeri provalar ve karşılıklı olarak savaş gemilerinin gönderilmesi gibi alanlarda ikili işbirliği ele alındı. İran Genelkurmay Başkanlığı heyeti, tatbikatın kulisinde Pakistan Filo Grubu Başkanı Nevid Eşref ve Sand Eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah ile de ikili işbirliğinin derinleştirilmesi hakkında görüş teatisinde bulundu.
İran-Türkiye Turizm İşbirliği Ortak Teknik Komitesi 5. toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Toplantıda Türk tarafı pasaportsuz seyahat konusunu gündeme getirdi. İran-Türkiye Turizm İşbirliği Ortak Teknik Komite 5. toplantısı dün video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Bakanlar düzeyinde yapılan toplantıda İran'ın kültürel miras, el sanatları ve turizm bakan yardımcısı Veli Teymuri temsil etti. Turizm sektörüyle ilgili konuların ele alındığı toplantıda korona sonrası turizmde hijyen kurallarını kapsayan bir protokol hazırlanmasının önemine vurgu yapıldı. Türk tarafının karşılıklı pasaportsuz seyahat konusunu gündeme getirdiği toplantıda bunun ciddi olarak takip edilmesine karar verildi. İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Veli Teymuri video görüşmesi sırasında Türkiye'yi bu yılın Mart ayında Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Turizm ve El Sanatları Fuarı'na davet etti. Diplomatik hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları İran'a 90 günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaftırlar.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak bugüne kadar 1.526.023 kişide kesin kriterler uyarınca koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7.760 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Sözcü Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59.028'e, vaka sayısında 1.526.023'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3704'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.304.330'a ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı yaklaşık 110 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2.412.000'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran'ın gelecek 3 ay içinde dünyada korona aşısının en büyük üreticilerinden biri haline geleceğini söyledi. Bakan Nemeki bugün Kazvin'de Korona ile Mücadele Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada, gelecek 6 ay zarfında İran'da en riskli grupların büyük kısmına korona aşısı uygulanacağını kaydetti. Sağlık Bakanı İran'ın bazı komşularının aksine aşı tüm test ve onay aşamalarını geride bırakmadığı sürece kullanılmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi. Nemeki Amerika'nın İran'a karşı tarihin en zalimce yaptırımlarını uyguladığını da belirtti.
Amerika'nın Gara katliamına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'den sert tepki geldi. Konuyla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı Amerika Büyükelçisi Satterfield'i bakanlığa çağırdı. Yapılan açıklamada PKK katliamına ilişkin açıklama yönelik tepkinin en kuvvetli şekilde dile getirildiği bildirildi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Gara katliamı ile ilgili başsağlığı mesajında Amerika Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan bölgesinde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika'ya sert tepki gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Kongresi'nde yaptığı konuşmada söz konusu açıklamaya, Amerika'nın yaptığı açıklama evlere şenlik. Hani siz teröristlerin PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz, bal gibi de yanında ve arkasındasınız sözleriyle tepki gösterdi.
Irak Ortak Harekat Sözcüsü General Tahsin El-Hafaci, Türkiye'ye Neyneva vilayetine bağlı Sincar bölgesinde her türlü operasyon düzenlemesi konusunda uyararak herhangi bir dış saldırı ve ihlale karşı Bağdat'ın gereken tüm girişimlerde bulunacağını söyledi. General El-Hafaci bugün Irak El-Ahd televizyon kanalında yaptığı açıklamada tüm askeri birliklerinin Sincar'a konuşlandığını ve durumun kontrol altında olduğuna işaretle bölgede herhangi bir askeri hareketliliğin görünmediğini söyledi. El-Hafaci Irak topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 40 ilde aralarında HDP'li il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlara dair bilgi verildi. 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarında olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir denen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirmiştir.
Suriye haber kaynakları Amerikan koalisyonunun bir ülkenin kuzeydoğusunda ve Irak-Türkiye sınırı yakınlarında yeni üsler kuracağını duyurdu. El Meyaden haber kanalı Amerika, Haseki vilayetine bağlı El Maliki bölgesinin kuzeydoğusunda yer alan Ayn Divar bölgesinde üs inşa edeceğini, ayrıca Amerikalıların bu vilayetteki üslerine yeni askeri teçhizat taşıdığını bildirdi. Aynı habere göre Amerikan askerleri ayrıca Haseke'nin kuzeydoğusundaki petrol kuyularından bulunduğunu Remilan bölgesinin etrafında yeni üsler kurdu. Sana Haber Ajansı da geçen hafta Amerikan güçlerinin Haseke'nin El Yarviye bölgesinde yeni bir üs kurmakta olduğunu duyurdu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri, Yemen güçlerinin Suudi Arabistan'ın uluslararası havalimanlarından Cidde ve Abha'ya İHA'lı saldırı düzenlediğini duyurdu. General Seri bugün yaptığı açıklamada Yemen ordusuna ait 2 adet İHA'nın yüksek dikkat ve titizlikle Abha ve Cidde havalimanlarındaki Suudi hedefleri vurduğunu bildirdi. Seri bu operasyonun Yemen'e karşı askeri saldırı ve ablukanın arttırılmasına karşı yasal yanıt çerçevesinde düzenlendiğini bildirdi. Yemen güçleri son bir haftada Suudi Arabistan'ın güneyindeki Afha Havalimanı'na 5 kez saldırdı. Dün de Yemen güçleri Semad 2 ve Semad 3 İHA'larıyla Afha Havalimanı'nı bombalamıştı.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'da Rusya'nın birçok dostu olduğunu, onlarla karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Lavrov, Avrupa Birliği ilişkileri geliştirmeye karar verirse, Moskova'nın da buna karşılık vereceğini kaydetti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile olan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, Avrupa'daki durumla birazcık olsun ilgili herkesin bileceği gibi Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki kopma süreci yıllardır devam ediyor. AB ilişkileri sürekli olarak kaparıyor dedi. Lavrov yıllardır Rusya Dışişleri Bakanı olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve Selefi Federica Mogherini ile temaslarına işaret ilişkilerden neredeyse geriye bir şey kalmadığını ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na mektubu ve gizli bilgilerin sızma endişesi etrafında. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gizli bilgilerine izinsizce ulaşma veya bilgilerin dışarı sızma endişesi son 20 yılda sürekli İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında temel bir soruna dönüşmüştür. İran'ın Viyana'da Uluslararası Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi ve Ajans Temsilcisi Kazım Garibabadi dün gece bu bağlamda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bir mektup gönderdi. Mektupta ajansın gizli bilgileri koruma bağlamındaki hukuki sorumluluğu hatırlatılırken İran'ın altı konudaki endişeleri açıklandı. Genel müdürün raporlarında gereksiz ve ayrıntılı bilgilerin yazılması, ajansın iç web sitesinde genel müdür raporlarının dağıtılması ve yayılma tarzı, İran'ın rızası gözetilmeden yönetim kurulu kararı ardından genel müdür raporlarının kamu tarafından ulaşılabilmesi, Mercimekler Anlaşması'nın doğruluğu ve denetimi ile ilgili raporlar hakkında Ajans Genel Sekreterliği tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni uygunsuz şekilde bilgilendirilmesi, gizlilik ilkesi açısından Güvenlik Konseyi tarafından benzer bilgilere karşı tutum biçimi ve ajansın eski çalışanları üzerinde gerekli denetimin olmaması İran'ın bu bağlamdaki endişeleri olarak mektuba yazılan başlıklardı. Ajans statüsünün 7. maddesi, ajans ile İran'ın koruma önlemleri anlaşması 5. maddesi, ayrıca ek protokolün 15. maddesinde ajansın verilen ticari ve endüstriyel gizli bilgilerin korunarak açıklanmaması gerektiği ifade ediliyor. İran İslam Cumhuriyeti daha önce de ilk nükleer bilim insanı terör saldırısının 2010 yılında düzenlenmesi ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dönem genel müdürüne yazdığı mektupta ajans raporlarında koruma önlemleri ile ilgili faaliyetlerle ilgili İranlı bilim insanları ve uzmanları adlarının açıklanmasına kesin şekilde itirazını bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi baskılardan etkilenmesi ve ajansın gizli bilgilerinin dışarı sızarak Siyonist rejim ve casusluk servislerine ulaşılmasını gösteren kanıtlar bu bağlamda bazı şüpheler ve sorulara sebep oluyor. Tabii ki İran İslam Cumhuriyeti bu konuda da bazı önlemleri dikkate almıştır. Bu bağlamda meclis milletvekilleri, ajans denetçilerinin İran bilgilerini sızdırmak ve aktarmaktaki rolleri hakkında duyulan şüpheler nedeniyle denetçilerin çalışmalarına bazı kısıtlamaların uygulanmasını gündemlerine aldı. Yaptırımların kaldırılması için stratejik eylem planının onaylanması, bu bağlamda önleyici hareket olarak casusların nükleer tesislere girişlerini de engelleyecektir. İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Muçteba Zonnuri, bir süre önce İran nükleer çalışmaları hakkında ajans gizli raporlarının ifşa edilmesine tepki olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri bazen Batı'nın casusları olarak ajans temsilcisi kılıfıyla İran'ın gizli bilgilerini düşmanın casusluk servislerine aktardıklarını belirtti. Son 10 yılda İran'ın nükleer bilim insanları hakkında ajansın gizli bilgilerinin illegal şekilde yayınlanması ile İran nükleer bilim insanlarına suikast düzenlenerek şehit edilmeleri, bu konunun önemi ve ajansın hukuk dışı eyleminin onarılmaz sonuçlarıdır. Mesut Ali Muhammedi, Mecid Şehriyari, Mustafa Ahmedi Ruşen, Darius Rıza-i Nejad 2010-2012 yılları arasında terör saldırısına uğrayarak şehit olan İranlı nükleer bilim insanlarıdır. Geçen yıl 27 Kasım tarihinde de İran'ın seçkin nükleer ve savunma bilim adamı Muhsin Fahrizade de Tahran'ın yakınlarında terör saldırısına kurban giderek şehit oldu. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan kesin ve kat'i bir şekilde İran nükleer programları hakkındaki raporlarında gereksiz detaylı bilgilerin dışarı sızmasına son vermesini, yasal ve kurumsal sorumluluklarını yerine getirerek bilgilerin gizlilik ilkesine bağlı kalmasını istedi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz 14 Şubat devriminin 10. yılı ve Şeyh İsa Kasım'ın açıklamaları üzerine. Bahreyn halkı devriminin manevi lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, önceki gece Ali Halife rejimine karşı halk ayaklanmasının 10. yılı münasebetiyle önemli bir konuşma yaptı. Dün 14 Şubat 2021, Bahreyn halkının Ali Halife rejimine karşı 14 Şubat kıyamının 10. yıl dönümüydü. Bu yüzden de Şeyh İsa Kasım yaptığı konuşmada Bahreyn'deki mevcut durumu açıklarken değerlendirmelerde bulundu. Şeyh İsa Kasım'ın sözlerindeki ilk önemli eksen, Ali Halife rejimi ve yönetim tarzının Bahreyn halkının şanında olmamasıdır. Ali Halife yaklaşık 200 yıl önce Arabistan Yarımadası'ndan Bahreyn'e göç ederek burada iktidarı ele aldı. Bahreyn halkının ekseriyeti Ali Halife rejimine karşıdır. Bu rejimi sömürgeci bir tanıyanın yardımıyla ülkenin güç yapısını gasp ettiğini, yeni İngiltere'nin siyasetleri sayesinde nüfus yapısını ve ülkenin etnik yapısını değiştirmeye çalıştığını belirtiyorlar. Bu esasa dayanarak Şeyh İsa Kasım, Bahreyn'deki mevcut denge tarihi sona ermiş, gerici ve zalimanedir ve bu ülkenin onurlu halkına uygun değildir, dedi. Bahreyn halkı kıyamının manevi liderinin sözlerindeki ikinci önemli eksen, Bahreyn'de son 10 yılda yaşanan gelişmelerdir. Şeyh İsa Kasım durumu aşırı şiddet, işkence ve yabancı baskı gücü kullanımı şeklinde 3 kelimede özetledi. Aslında bu üç konu Ali Halife rejiminin diktatörlüğünün sona ermesi, adaletin sağlanmasında halkın gerçekçi ortaklığı, ırkçılığın sona ermesi ve dış ve iç siyaset karar alma mekanizmasında bağımsızlık talebinde olan Bahreynli göstericiler ve vatandaşlara yönelik stratejisidir. Burada önemli olan konu ise Şeyh İsa Kasım'ın da vurguladığı gibi ne aşırı şiddet, ne işkence ve ne de yabancı baskı gücü kullanımının Bahreyn halkını susturamamasıdır. Başka bir ifade ile Bahreyn halkı meşru isteklerine ulaşmadan Ali Halife rejimine karşı mücadeleden vazgeçmeyecekler. Şeyh İsa Kasım'ın konuşmasındaki üçüncü önemli eksen ise Bahreyn rejiminin Siyonist işgalci İsrail'e ilişkileri normalleştirmesidir. Geçen yaz aylarında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasını kabul eden ikinci Arap ülkesi oldu ve Abu Dhabi ile birlikte 15 Eylül 2020'de Korsan rejimiyle Abraham anlaşmasını imzaladı. Ali Halife rejimi ülke kamuoyuna ilaveten dini ve siyasi liderlerin bu anlaşmaya açıkça karşı çıktıkları ve onu Ali Halife'nin gayrimeşru olduğunu gösteren yeni ve önemli belge olarak birlikleri bir ortamda imzaladı. Bu bağlamda Şeyisa Kasım önceki gece yaptığı konuşmada Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirenlere katılması, bu ülkeyi tahkir etmek ve dize getirmek hedefiyle yapıldığını söyledi. Bahreyn Şia Müslümanlarının dinin ideallerinden açıklamaları, diktatör Ali Halife rejimi ve Bahreyn halkı arasındaki derin mesafe ve uçurumun göstergesidir. Ali Halife rejimi, Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirme sürecinin Bahreyn'in ilerlemesi ve güvenliğine katkı sağladığını düşünürken, ülke halkı ve liderleri bu anlaşmanın onlara insani keramet ve erdemliklere izzeti, kimliği ve hüviyetini hedef aldı kanaatindedirler. Bu konu Ali Halife'nin Bahreyn'de halk arasında meşruiyet ve makbuliyet kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu da günümüz Bahreyn'de siyaset ve güç yapısının da gerçek yüzüdür. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Kuzey Irak'ta 10 Şubat'ta Gara bölgesindeki PKK militanlarını ortadan kaldırmak için başlattığı Pençe Kartal 2 operasyonunun sona erdiğini ve bu operasyonda 48 PKK'linin öldürüldüğünü ve 2 kişinin tutuklandığını bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada alıkoyduğu 13 sivili öldürdüğünü söyledi. Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara'da 13 kişinin hayatını kaybettiği haberinin ardından Halkların Demokratik Partisi HDP de bir açıklama yaptı değerli dinleyiciler. Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Şimdi Irak'ın kuzey bölgesiyle ilgili özellikle PKK terör örgütünün mevzilerine karşı düzenlenen operasyonlar gündemin ana başlığını oluşturmaktadır sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin orada yoğun bir çatışma içinde olduğu ve buradaki gelişmeler hakkında bölgesel anlamda bazı yorumlara ve aslında tutumlara rastlıyoruz. Bölge ülkelerinin tutumları ve özellikle Irak'ın bu operasyonlara karşı olan bakışı hep konuşuluyor. Biz bugün sohbetimizde kısaca bu Gara bölgesiyle ilgili yaşanan çatışmaları ve olayları gözden geçirip analiz etmeye çalışacağız. Sohbetimizde araştırmacı yazar Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhaba.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Irak'ın kuzey bölgesiyle ilgili yaşanan olayları ve gelişmeler muhakkak siz de takip ediyorsunuz. Türkiye'nin orada yoğun bir çatışma içinde olduğu evet. ve PKK terör örgütüne karşı operasyonlarını yoğun bir şekilde sürdürmesi geçen haftanın en önemli gelişmeler arasındaydı. Demin ifade ettiğim üzere Türkiye Savunma Bakanlığı'nın da bildirdiğine göre bu operasyonlar sona ermiştir. Şimdi bu konu hakkında yani hangi açıdan siz bakacaksınız bilmiyorum ama Türkiye'nin orada operasyon yapmasını ve terör örgütüne karşı bu girişimde bulunmasını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Ya açıkçası sizin de belirttiğiniz gibi çok muamma bir durum ama şunu yapmak lazım tabii başta. Hayatını kaybeden 13 tane insan var ve bunların ailesine başsağlığı dilemek gerekiyor gerçekten. Çok üzüntülü, acı bir şey. Ama şimdi konjektürel olarak yani oraya tam olarak Türkiye ne için gitti, neden gittiğine dair şu anda tam olarak belirgin bir şey yok. Yani Türkiye'de de belli boyutta tartışmalar falan var ve bu tartışmaların içerisinden de sonuç ve gidiş ilişkisinde bir problem var. Mesela Türkiye'deki bazı askeri kaynaklar Gara'ya operasyon yapıp ve orada kalıcı olabileceği söylenildi. Tamamen işte adım adım daha çok biraz bir tık Kandil'e yaklaşmak adına operasyonun düzenlendiğini, çünkü operasyonun boyutu da oldukça fazlaydı. İlk gece askeri kaynakların ya da vermiş olduğu yetkililerin vermiş olduğu açıklamalar 48 savaş uçağıyla bir bombardımanın geliştiğini ve akabinden de helikopterlerle falan, hatta bir filonun, yakıt filonun bile havada ikmal edildiği, ama bu askeri boyutunun bu kadar büyük olduğuna söylendi ve bununla birlikte aynı zamanda şimdi herkes burada, evet, Türkiye oraya Gara'ya bir operasyon attı ve bir adım daha Kandil'e yaklaşmak için oraya yerleşebileceği söylendi. Şimdi bu olunca doğal olarak aynı gün içerisinde PKK operasyon başlandığı gün PKK bir açıklama yaptı ve orada operasyonun, bombalamanın yapıldığı bölgede esir askerlerin bulunduğu kampın olduğu açıklaması yaptı falan. Türkiye'de o askerlerin aileleri falan da operasyonların yapılmaması ve çocuklarımıza bir şey olmaması gibi açıklamalarda falan bulundular. Sonrasında da 3 gün sonra, 4. gününde Türkiye Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı bir açıklama yaptı ve operasyonu sonlandırdıklarını ve sonlandıran operasyonda ve mağarada bulunan, esir bulunan, PKK'nın elinde çeşitli tarihlerde esir bulunan 13 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Yani şu anda Türkiye'de açıkçası bu tam olarak hani bir muamma, yani ne oldu, çünkü çok kapalı gelişen bir durum ve kapalı gelişen bir operasyonda da çok açık bir yorum yapmak yani yanlış olabilir, doğru olmayabilir. Onun için yani bunu söyleyebilirim.
Doğru. Efendim, takdir edersiniz ki geçtiğimiz günlerde Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ardından acaba koordineli bir şekilde bu operasyonların gerçekleştiğini söylemek mümkün mü? Yani Türkiye-Irak arasında herhangi bir anlaşma sağlandı mı bu operasyonlarla ilgili sizce?
Yani tabii ki muhtemelen yani anlaşma şu şekilde, çünkü sen bir ülkenin egemenliğinin altında bulunan bir toprakta operasyon yapıyorsun. Doğal olarak o ülkenin yönetimi, yöneticileriyle birlikte bunu kararlaştırmak zorundasın. Bu çok net, ama hani birlikte operasyonun boyutu, birlikte mi hareket edildi, sadece bir izin mi alındı, onu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Irak Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye geldi ve bir takım ziyaretlerde bulunuldu. Ve muhtemelen tabii buradaki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar muhtemelen onları bilgilendirdi ya da operasyonun boyutuyla ilgili ortaklaştırılan bir boyut oldu. Ama Irak direkt bu operasyonun içerisinde mi değil mi bilmiyoruz, ama muhtemelen tabii haberdar edildiği ve birlikte bir şekilde haberleri olduğu da aşikar, yani öyle tahmin edebiliriz.
Doğru. Son soru olarak Sayın İhsan Bey, şimdi bu operasyonlar düzenlendikten sonra ve haberlerin yayılması ardından Türkiye'de özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Bahçeli bu operasyonları bir siyaset malzemesi şeklinde kullandı açıklamalarında ve bunu galiba hükümetin bir büyük bir zaferi gibi göstermeye çalıştığı ifadeler gündeme geldi. Gerçekten şimdi bu kadar abartmaya gerek var mıydı sizce? Nasıl bir tespit yapıyorsunuz partililerin açıklamalarıyla ilgili?
Ya başta şimdi şunu söylemek, ölümün olduğu yerde başarı ve zafer kesinlikle olunmaz. Ölüm üzerinde bunu söylemek gerçekten insanın vicdanıyla yüz yüze gelmesi gerekiyor. Yani vicdanıyla yüzleşmesi gerekiyor. Bunu siyasi partiler nezdinde de söyleyebiliriz. Bireyler nezdinden de söyleyebilir. Her şeyden önce yani acılı anneler bıraktık arkamızda. Şimdi bu bir başarı falan meselesi falan, ben o duruma katılmıyorum. Ama şu var, Türkiye'de siyasetin bu operasyonla birlikte siyasetin sertleştiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de iki tane şey olmuştu, iki tane ittifak grubu olmuştu, Millet ve Cumhuriyet İttifakı. Tabii Millet İttifakı'nın ana motoru gövdesinde HDP biraz oluşturuyordu. Daha çok Kürt seçmen üzerinde ağırlığı olan ve muhtemelen bu operasyonla birlikte HDP siyasette biraz daha entegre olmamaya çalışacak. Çünkü HDP biraz daha siyasetin dışında tutulacak. Çünkü bakış açısı değiştirdi. HDP ile yan yana olanlar bu sefer çok ötekileştirildi. Yani şu anda ciddi eleştiriliyor. Öbür tarafta pozisyonunu biraz daha milliyetçi argüman üzerinden kurmak. İşte mesela Milliyetçi Hareket Partisi falan milliyetçi argümanını biraz daha da derinleştirmek isteyecektir. Yani her şeyden önce Türkiye'deki mevcut siyaset biraz daha sertleşti diyebiliriz. Ve bu da ülkemiz açısından gerçekten iyi bir durum değil. Hakikaten zor bir süreç ki bu dönemleri eskiden bu ülke çok yaşadı ve çok acılar yaşadı. Ve bundan sonra da bunun devam etmesi, hele bu süreçlerde falan, ülkenin demokrasisi açısından, gelişimi açısından ki ekonomik olarak, şey olarak, politik olarak çok sıkıntılı bir süreç ve bunların da eklenmesi daha da ağırlaştıracağını düşünüyorum.
Doğru. Efendim, vakti aldığınız için çok teşekkür ederim İhsan Bey.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde araştırmacı yazar Sani İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Irak'ın kuzey bölgesi Gara'da yaşanan olaylarla ilgili ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ye karşı yoğun mücadelesi hakkında bugünkü analizleri ve yorumları sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde İran ordusu koordinasyon sorumlusu Amiral Habibullah Seyyari'nin Kuzey Hint Okyanusu'nda İran-Rusya ortak deniz tatbikatının düzenlendiğine değinerek, bu tatbikatın yapılmasının silahlı kuvvetlerin denizlerdeki gücünü gözler önüne serdiğini söylemesi, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Şubat ayının son haftasına kadar karşı tarafların hükümlülüklerine yerine getirmemesi durumunda İran hükümetinin ek protokolün gönüllü olarak uygulanmasını durdurmakla yükümlü olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İslami Şura Meclisi milletvekilinin İran ve Rusya arasındaki münasebetlerle ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Hüseyin Ali Hacı Deligani, İran ve Rusya'nın bölgede teröristleri yok etme yönündeki irtibatı sultan düzenini kaygılandırdığını vurguladı. İran ve Rusya ilişkileri ve İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Moskova ziyareti hakkında açıklama yapan Deligani, bu gibi ziyaretler sultan düzeninin kaygısına yol açtığını belirtti. Deligani, sultan düzeni dini ve kültürel açıdan yakın olan İran ve Irak ilişkilerini ve yine uluslararası camiada önemli yeri bulunan ve tekfirci IŞİD terör örgütüyle mücadelede etkili işbirliği yapan İran ve Rusya ilişkilerini hazmedemediğini vurguladı. Deligani ancak bu gibi ziyaretler ve yetkililerin görüşmeleri büyük getirileri olacağını kaydetti. Thank you.
Risalet gazetesinde Amerikalı sağlık yetkililerinin Kaliforniya eyaletinde yaşlı bir kadının Pfizer aşısını aldıktan sonra bayılarak hayatını kaybettiğini açıklaması, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'de terör örgütlerine illegal bir şekilde silah ve mühimmat göndermekte suçlaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın Şehit General Kasım Süleymani hakkındaki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Şehit General Haç Kasım Süleymani'nin direniş komutanları ile doğrudan irtibata karşın ülkelerin iç işlerine asla karışmadığını vurguladı. Pazar günü İran ve İslam dünyasının önde gelen bazı düşünürlerinin çevrim içi yöntemi ile düzenledikleri Uluslararası Şehit Süleymani Mektebi ve Yeni İslami Medeniyet başlıklı oturumda konuşan Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Hac Kasım Süleymani, İslam dünyasında çok büyük bir komutan olarak gündeme geldiğini ve direniş alanında sunduğu planları ile yeni bir fasıl açtığını belirtti. Şeyh Naim Kasım şöyle devam etti. Şehit Süleymani'ye göre direniş, hareket, iman, kültürel ve siyasi bilinç demektir. Yani bir başka ifadeyle direniş, doğrudan mücahitlerin uygulamalarını etkileyen ve yine doğrudan İslam ümmetinin düşmanlarına karşı kazanımlara yansıyan pratik ve teorik bir düşüncedir. Şeyh Naim Kasım, Şehit Süleymani'nin direnişi İran içinde milli bir hareketten dünya genelinde evrensel bir harekete dönüştürdüğünü ve bunu yaparken ülkelerin direniş gruplarının faaliyetlerinin bağlı bulundukları ülkenin iç işlerini etkilememesini göz önünde bulundurduğunu vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Amerika'nın Suriye petrolünü talan etmeye yönelik siyasetine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İşgalci Amerikalı askerlerin Deir ez-Zor kırsalında büyük bir petrol sahası etrafında varlığını takviye etmeye başladığı bildirildi. Suriye'nin Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yerel kaynaklardan yapılan açıklamada Amerikalı askerlerin pazar günü Irak-Suriye arasındaki yasa dışı güzergahlar üzerinden silah ve lojistik teçhizat taşıyan kamyonları Deir ez-Zor kırsalındaki Elmar petrol sahasına sevk ettiği kaydedildi. Söz konusu petrol sahasının Suriye'nin en büyük petrol kuyularına sahip olduğu ve bu girişimden amacın işgalci Amerikalı askerlerin Deir ez-Zor kırsalının El Cezire bölgesindeki varlığını güçlendirmek olduğu kaydediliyor. Amerika eski başkanı Donald Trump defalarca Amerikalı askerlerin Suriye'deki varlığından güttükleri amacın bu ülke petrol kuyularından yararlanmak olduğunu belirtmişti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gaybet döneminde İslami hükümetin diğer bazı özelliklerini ele alırken velayeti fakih meselesini ve veli fakihi ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde İslam dini ve talimleri ve kanunlarının belli bir zaman veya belli bir mekanla sınırlı olmadığını, bu dinin cihan şumul ve ebedi ve tüm nesillere ve tüm zamanlara ait olan bir din olduğunu, dolayısıyla İslam dini sadece İslam peygamberinin yaşadığı çağ özel olmadığını ve yasalara da hiçbir zaman yürürlükten kalkmadığını, bir başka ifadeyle Allah Resulü, çağında İslam yasalarını uygulamak için hükümet kurmak bir zaruret olduğu gibi, başka zamanlarda ve gaybet döneminde de bu zaruret devam ettiğini, zira hükümet olmadan bazı ahkamı uygulamak mümkün olmadığını anlattık.
Hükümet kurma zaruretinin bir başka sebebi, İslam yasaları ve şeriat ahkamının mahiyeti ve niteliği ile ilgilidir. İslam dininin ahkamı hepsi bir arada güçlü bir hukuki sistemi oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam peygamberinin sünnetine dayanan bu hukuki düzen, insanların saadete ve kemale ermeleri için ihtiyaç duydukları tüm yasaları ve programları içeriyor. İslam'ın hukuki düzeni, insanların özel yaşamı ve ailevi yaşamından savaş ve barış zamanında kurallar ve başka milletlerle barış yasalarından ceza kanunu, ticaret hukuku, sanayi ve tarım hukukuna kadar birçok alanı kapsıyor.
İslam dininde yer alan kanunlara ve ahkama bakıldığında bu kanunların ve hükümlerin birçoğunu uygulamak için bir hükümet kurmak gerekti ve güçlü ve aktif bir hükümet kurmaksızın bu yasaları ve hükümleri de uygulamanın mümkün olmadığı anlaşılır.
İslami hükümeti kurma zaruretini ortaya koyan önemli gerekçelerden biri de Müslümanların düşmanla mücadele için hazırlıklı hale getirilmeleridir. Gerçekte saldırgan düşmanla yüzleşmek ve İslam beldelerinin sınırlarını korumak ancak hükümet kurarak mümkün olabilir. Nitekim Yüce Allah, Enfal suresinin 60. ayetinde açık bir şekilde Müslümanların düşmanla mücadele için tam hazırlıklı olmaları gerektiğini işaret ederek şöyle buyuruyor. Onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız sizi eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.
Eğer sultacı ve saldırgan güçler İslam ülkelerine saldıracak olursa, hiçbir mantık Müslümanların ecnebi saldırısına karşı sessiz ve tepkisiz kalmalarını veya kendilerini savunmak için yeteri kadar hazırlık yapmamış olmalarını kabul etmez. Eğer Müslümanlar zayıf iradeli olursa, kuşkusuz zulüm ve dayatmalara karşı direnemez. Oysa eğer yeteri kadar savunma gücünü tedarik görmüş olurlarsa hiçbir düşman onların topraklarına saldırmaya cesaret edemez. Enfal suresinin bu ayeti tüm Müslümanlara düşmana karşı gerekli her türlü silah ve teçhizatı tedarik görmelerini emrediyor.
İslam peygamberi, Ehl-i Beyt fertlerinin yaşamı ve siyeri düşmanla yüzleşmek için fırsatları en doğru biçimde değerlendirdiklerini gösteriyor. Allah Resulü ve masum imamlar gerekli askeri teçhizatın tedariki, askerlerin yapılandırması, düşmanla uygun zamanda, uygun mekanda karşılaşılması ve uygun savaş tekniklerinin kullanılması gibi konularda en ince detayları göz ardı etmiyordu.
Kur'an-ı Kerim düşmanla yüzleşmek için gerekli gücün ve teçhizatın tedarik görmesini emrettikten sonra da bunun amacı Allah düşmanlarını ve Müslümanların düşmanlarını korkutmak olduğunu, zira düşmanlar ancak zor dilinden anladıklarını buyuruyor. Bir başka ifade ile İslam dini askeri tedariklerin amacı savaşmak ve birçok insanın da ölümüne sebebiyet vermek ve kentleri ve köyleri yıkmak ve halkın malını talan etmek olmadığını, esas amaç düşmanı korkutarak komplo ve tecavüzden el çekmesini sağlamak olduğunu vurguluyor.
Gerçekte Kur'an-ı Kerim bu tavsiyesinin amacı düşmanları İslam beldelerinden uzak tutmak ve İslam topraklarına saldırmaktan ve Müslümanların can ve malına el uzatmaktan vazgeçirmekten ibaret olduğunu buyuruyor. Demek ki İslam devleti Müslüman beldeleri savunmak için azami gücünü kullanması gerekiyor. Kuşkusuz saldırgan güçlere karşı etkili savunma yapmak için güçleri iyi organize etmek, askeri hazırlık seviyesini yükseltmek, gelişmiş silahları tedarik etmek ve sürekli tatbikat yapmayı, böylece düşmanın yüreğine korku ve panik salmayı gerektiriyor. Ancak tüm bunları yapmak için bir yapılanma ve bir teşkilat gerektiriyor ki bu da güçlü bir hükümetten ibarettir.
Geçen bölümde hükümeti kurma zaruriyetlerinden biri de mazlumları savunmak olduğunu belirtmiştik. İslam dini, zalimlerin şerrinin bertaraf edilmesi ve mahrumların ve mazlumların savunulmasına sık sık vurgu yapmıştır. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Eğer insanlar meydana çıkmasaydı ve arkadaşların ortaya gelmesiyle hüccet tamamlanmamış olsaydı, ve eğer Allah-u Teala alimlerden zalimlerin oburluğu ve mazlumların açlığı karşısında susmamaları yönünde söz almamış olsaydı, hükümet devesinin dizginini hör gücünün üzerine atar bırakırdı."
Dolayısıyla evliyalar için hükümet ve hükümdar olmak esas hedef değildir. Bu insanlar hükümeti halkın malını talan etme, güç ve servet kazanma aracı olarak görmez. Bu insanlar ancak mazlumlara ve mahrumlara yardım etmek, yağmacıları engellemek ve halkın haklarına tecavüz edenleri oturtmak için iktidarın başına geçer. Yoksa hükümet öz itibari ile onlar için bir değeri yoktur.
İslam hükümeti kurma zaruretine ışık tutan bir başka nokta İslam'ın mali ahkamıdır. İslam dininin belirlediği vergiler sadece yoksulların ihtiyacını karşılamak için değildir. Toplanan vergilerin önemli bir bölümü hükümete yönetmek ve giderlerini karşılamak içindir. Örneğin Şia fıkhında bilinen Hums üretim, ticaret, yeraltı kaynaklar ve genelde her türlü çıkar ve gelirden arınan bir nevi vergidir. Bu yüklü gelir sadece toplumun özel bir kesiminin ihtiyaçlarını karşılamak için değildir ve aynı zamanda İslami hükümetin sorunlarını çözmek için harcanır.
Aslında bu durum arsalar ve arazilerden alınan vergi için de geçerlidir. İslam fakihleri savaşla fethedilen veya Müslümanlarla kafirler arasında varılan uzlaşma ile Müslümanların eline geçen araziler konusunda da bu verginin ödenmesini zaruri ilan etmiştir. Kuşkusuz bu tür vergileri toplamak için güçlü ve düzenli bir teşkilat gerekir. Bunun için İslami hükümetin memurları bu tür vergileri toplamak ve kamu maslahatı uğruna harcamakla yükümlüdür. Dolayısıyla İslam'ın bazı mali hükümleri ancak İslami devlet kurulursa uygulanabilir.
Genelde İslam ahkamının insanların çeşitli yaşam alanlarında uygulanma zaruretine bakıldığında İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybet döneminde hükümet kurmanın önemli ve zaruri bir durum olduğu anlaşılır. Peki gaybet döneminde kurulan bu hükümetin başında kim yer almalıdır? Dinin önde gelen büyüklerinden geriye kalan kaynaklardan ve rivayetlerde gaybet döneminde İslami devletin başında Veli-i Fakih adı ile anılan İslam dininin tüm öğretilerini ve zamanının şartlarını en iyi bilen bir fakihin geçmesi gerektiği anlaşılıyor. Velayet-i Fakih de İslami toplumun adil ve alim bir fakih tarafından yönetilmesi demektir. Peki Veli-i Fakih ne gibi özellikleri olmalıdır?
Kuşkusuz İslami toplumu yönetmek ve şeriat yasalarını uygulamak oldukça büyük ve önemli bir görevdir. Dinde fakih olmak İslami hükümdarların şartlarından biridir. İslami nizamın başında olan fakih aynı zamanda Kur'an-ı Kerim müfessiri ve sarsılmaz hükümlerinin uygulayıcısı olmalı, aynı zamanda yeterli ilim ve bilgiye de sahip olmalıdır. Veli-i Fakih, zamanın gereksinimlerini ilmi yollara ve İslam ahkamını içeren kitap, sünnet, icma ve akıl gibi özel kaynaklara başvurarak istinbat edebilmelidir. Bir başka ifadeyle, Veli-i Fakih dini konularda güçlü ve görüş sahibi olmalı ve her yeni mesele hakkında İslam'ın görüşünü gerektiği takdirde uygulamalıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Ey insanlar! Hilafet için en layık kişi Allah-u Teala'nın hükümet hakkındaki emirlerine en bilge ve en güçlü olan kişidir."
Toplumun liderliğini üstlenen Veli-i Fakih dini konuların hakkında yeterli bilgi ve basirete sahip olmanın yanında bilgilerini bireysel ve sosyal alanda uygulayabilmelidir. Adil fakihin şartlarından biri de dini görevlerine bağlı kalmak ve nefsani heva ve heveslere kapılmamak, hiçbir günah ve çirkin amel işlememek ve vacipleri terk etmemektir. Zira heva ve heveslerine kapılan kimse gerçekte nefsani isteklerine teslim olmuş demektir ve böyle biri asla toplumu yönetmeye ve önderlik etmeye layık olamaz.
Veli-i Fakih, haset, cimrilik, tamah, gevşeklik, tembellik, şiddet, sahtekarlık gibi rezil sıfatlardan tamamen uzak ve münezzeh olması gerekir. Zira bu çirkin sıfatlar hem kendisine hem yönettiği topluma zarar verir. Veli-i Fakih tam tersine ilmi, salahiyet, adalet, takva, yöneticilik, şecaat, zamanı tanımak, siyasi ve sosyal bilgi ve görüşe sahip olmak gibi sıfatları taşıması gerekir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 57. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde de geçen bölümlerde olduğu gibi sinir ve beyin hastalıkları, özellikle de sinir ve beyin sorunları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerinin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin için hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpaze kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde ise bilinç düzeyinin azalması, bayılma, baş dönmesi ve sersemlik sorunları hakkında konuşacağız.
Bayılma, beyin ve sinir hastalıkları ile ilgili bir durumdur. Bilinç geçici olarak kaybolduğu zaman bu durum ortaya çıkmaktadır. Özellikle de beyne gereken oksijen miktarı ulaştırılmadığı takdirde de görülür. Tıp dilinde ise senkop terimi bayılmak için kullanılıyor. Bayılma genellikle birkaç saniye ve birkaç dakika sürer. Kimi kişiler ise bu durumu yaşarken seslerin duyulmadığını, gözlerin kamaştığını ve beyaz perdenin gözleri kapladığını, başlarının ağırlaştığını, başlarının döndüğünü, zafiyet yaşadıklarını, kusmak istediklerini de belirtirler.
Bayılmak genellikle kaygı verecek bir durum değildir. Ancak bazı durumlarda daha ciddi tıbbi ve sağlık sorununa işaret etmektedir. Daha önce bayılma yaşamamış fakat son bir ayda birden fazla bayılmışsanız o zaman muhakkak doktora görünmeniz şart. Birçok durumda bayılmanın nedeni belirsizdir ancak genel olarak belli başlı faktörlerin bunda etkili olduğu söylenebilir. Korku, panik, duygusal sömürüler ve şoklar, aşırı ağrılar, tansiyonun aniden düşmesi, diyabet veya aşırı açlıktan kan şekeri düzeyinin düşmesi, hızlı soluklama, vücut susuzluğu, bir durumu uzun süre sürdürme, sert öksürükler, havale ve bazı ilaçlar ve alkolün tüketimi bu nedenler arasında sayılabilir.
Tansiyonu düşüren kimi ilaçlar da bayılma ihtimalini artırabilirler. Ayrıca başın dönmesiyle yaşanan bayılma durumu, boyun eklemeleri ve kemiklerinin kan damarına baskı yaptığına işaret edilebilir. Diyabet, kalp hastalıkları, beyin damarları darlığı, anormal kalp atışları, ıstırap veya panikleme ya da kronik akciğer hastalığı da bayılmayı tetikleyebilir. Bir kişi bayılmanın yanı sıra soruma sorunları, bilinç kaybı, düşmek, yaralanmak veya kan kaybetme, hamile olma, diyabet, 50 yaş üzerinde olma durumu, ritmi bozuk kalp atışları, havale veya dilini ısırma, bağırsak veya mesane kontrolsüzlüğü, konuşmada sorun yaşamak, sersemlik veya baş dönmesi ya da harekette sorunlar yaşıyorsa o zaman hemen acile taşınmalıdır. Bu bağlamda doktorlar sorunun nedenini bulmak ve teşhis etmek için hemen kan tahlilleri, ekokardiyografi, elektroensefalografi, beynin bilgisayar yardımlı tomografisine başvurulabilir. Bu sorunların tedavisi için de teşhise göre karar verilir.
Bayılan kişiye yardım etmek adına kişiyi oturtarak ayaklarını kalbin düzeyine daha yukarıda tutmak ve başını da dizleri arasında tutmak acil müdahalelerden biri sayılır. Ayrıca kişinin dar olan elbise noktaları özellikle yakası ve kuşağı gevşetilmelidir. Hasta 10 ila 15 dakika boyunca uzanmalı ve yatmalıdır. Ortamın ise serin ve sakin olması gerek. Ayrıca serin bir içecek de bu durumda bayılana iyi gelebilir. Hasta nefes alamıyorsa hemen acil servisi aramanız gerekir.
Sersemlik beyin ve sinir sorunlarından bir başkasıdır. Kişi bu durumda doğru dürüst düşünemediğini anlar. Bu durumda kişinin kafası karışır ve odaklanamaz hale gelir. Özellikle de hiçbir karar veremez. Kafa karışıklığı olarak da bilinen bu durum daha çok sersemlik olarak da biliniyor. Ayrıca aşırı sersemlik durumlarına da halüsinasyon veya sayıklama da deniliyor. Aşırı sersemlik ise patolojik bir durum olarak da biliniyor. Genellikle kişide mekansal, zamansal ve kimliksel kayıplara da yol açar. Çoğu durumlarda hafıza kaybına da yol açabilir.
Uzun süre devam eden sersemlik demansa da yol açabilir. Bir kişinin kafasını karıştırabilecek birçok tehlikeli hastalık ve komplikasyon vardır. Bu nedenle kafa karışıklığı ve sersemlik semptomlarını görüldüğü şahsa genellikle tıbbi yardım gerektirir. Etrafınızda sersemlik belirtileri görmek korkutucu bir deneyim olabilir. Hastanız için yapabileceğiniz en önemli şey onu muayene etmek için doktora götürmek ve sersemlik yaşadığının sebebini bulmaktır. Ayrıca bu süreçte onunla birlikte kalabilir ve davranışlarını ve eylemlerini yakından takip edebilirsiniz. Çünkü hastanın davranışını açıklamanız, sersemliğin nedenini teşhis etmenin en uygun tedaviyi belirlemenin en önemli yollarından biri olacaktır.
Tehlikeli hastalıklardan çeşitli vitamin eksikliğine kadar insanın kafasını karıştırabilecek birçok faktör vardır. Alkol zehirlenmesi de sersemlik ve kafa karışıklığının yaygın bir nedenidir. Beyin sarsılması, dehidratasyon, vücutta su eksikliği, bazı ilaçlar, ateş, inme veya geçici beyin krizleri, enfeksiyon, hipoglisemi, uykusuzluk, hipoksi, hızlı hipotermi ve depresyon bu nedenlerdendir. Sersemlik semptomlarının farkında olmak ve ortaya çıkan ilk anlarda bile bu semptomlara hemen dikkat etmek, bu komplikasyonu zamanında tedavi edilebilmenize de yardımcı olacaktır.
Konuşurken kekemelik ve uzun duraksamalar, anormal veya tutarsız konuşma, mekan veya zaman kaybı, kişilerin ne yaptığını unutmak, ruh halindeki ani değişiklikler ve ani heyecan ve kafa karışıklığı gibi duygular en yaygın semptomlardan bazılarıdır. Siz veya çevrenizdeki biri baş dönmesi belirtileri göstermeye başlarsa hemen doktora görünün. Bir kişinin kafasını karıştıran hastalığın veya altta yatan faktörün teşhisi başarılı tedavide çok büyük rol oynamaktadır. Kan tahlilleri, bilgisayar yardımlı tomografi taramaları, beyin taramaları, akıl sağlığı testleri, psikiyatrik testler ve idrar tahlilleri bir doktor tarafından reçete edebilecek teşhis testleridir. Sersemlik ve kafa karışıklığının tedavisi tabii ki nedenine bağlıdır.
Baş dönmesi sizin veya çevrenizin hareket ettiği veya döndüğü his gibi semptomları olan başka bir nörolojik bozukluktur. Bu hissin fark edilmesi zor olabilir veya o kadar da şiddetli olabilir ki dengeyi korumayı ve günlük işleri yapmayı zorlaştırır. Baş dönmesi aniden gelişebilir ve birkaç saniye sürebilir veya çok daha uzun sürebilir. Baş dönmesinin diğer belirtileri arasında denge kaybı, hasta veya rahatsız hissetme ve şaşkınlık olabilir. Sürekli baş dönmesi semptomlarınızın varsa veya semptomlar tekrarlanıyorsa doktorunuza görünmelisiniz. Doktorunuz belirtilerinizi soracak ve baş dönmesi türünüzü belirlemezse yardımcı olması için de basit bir muayene de yaptırabilir. Ayrıca sizi daha ileriki adımlar için de yönlendirebilir.
Baş dönmesi, beynin her bölgesine zarar verebilmesine rağmen genellikle iç kulağı dengelemede sorumlu kısımlardaki rahatsızlıktan kaynaklanır. Bu bağlamda spesifik baş hareketlerinin baş dönmesine neden olduğu iyi huylu pozisyonel vertigo veya BPPV görülebilir. İç kulak enfeksiyon türü olan migren, iç kulakta bulunan ve beyne dengeyi kontrol etmeye yardımcı olan mesajlar gönderen labirentit atrial sinir iltihabı olan atrial nörotik baş dönmesinin başlıca nedenlerindendir. Baş dönmesi yaşayabileceğiniz durumda bağlı olarak ateş, kulak çınlaması veya uğultusu ve işitme kaybı gibi başka semptomlar da yaşayabilirsiniz.
Bazı baş dönmesi vakaları zamanla tedavi olmaksızın iyileşir. Bununla birlikte bazı insanlarda, örneğin menir hastalığı olanlar aylarca hatta yıllarca nöbet geçirmişlerdir. Şiddetli baş dönmesi bazen iç kulağı etkileyen nadir bir hastalıktan kaynaklanabilir. Bu duruma menir hastalığı adı verilir ve baş dönmesinin yanı sıra işitme kaybı, kulak çınlaması ve dolgunluğuna neden olabilir. Menir hastalığınız varsa saatler veya günler süren ani baş dönmesi atakları yaşayabilirsiniz. Bu ataklar genellikle bulantı ve kusmaya neden olur. Bu atakların nedeni bilinmemekle birlikte semptomları diyet ve ilaçla kontrol edilebilir. Nadiren tedavi için ameliyatta ihtiyacınız da olabilir.
Bazı nedenlerden dolayı baş dönmesi için belirli tedaviler vardır. BPPV'yi tedavi etmek için ilaçlar ve Epley manevraları olarak bilinen bir dizi basit kafa hareketlerine başvurulur. Baş dönmesi olan birçok kişi, kronik denge sorunları olan kişiler için bir dizi egzersiz olan atrial rehabilitasyon eğitiminden de yararlanılır.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 57. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.